Ayrım 55.
Fransız gençliğinin önderi olmak için daha başka şeyler gerek. Kocanızı sokacağınız siyasal partiye dayanıklılığınız ve girişkenliğiniz sayesinde çok büyük yardımlarınız dokunacak. Siz La Fronde iç savaşlarında yararlılık gösteren Chevreuse ve Longueville gibi kadınlara benzeyebilirsiniz. Fakat sevgilim, şu anda içinizde yanan bu yüce ateş biraz soğumuş olsa gerek. Zemin hazırlamak amacıyla söylediği daha birçok cümlelerden sonra, şunu da söylememe izin verin diye ekledi. 15 yıl sonra beni sevmiş olmanızı hoş görülebilen bir çılgınlık, ama ne olursa olsun bir çılgınlık olarak hatırlayacaksınız. Julien birdenbire sustu ve daldı. Aklına yine Matilde'in o kadar çok onuruna dokunan düşünce geldi. İçinden 15 yıl sonra Madame de Renal benim oğlumu taparcasına sevecek, ona toz kondurmayacak. Oysa siz kendi evladınızı çoktan unutmuş olacaksınız diyordu. 40. Bölüm. Huzur ve Sükun. O zamanlar delinin biri olduğum içindir ki bugün böyle aklı başında bir insanım. Ey filozof, ey olan bitenleri bir anda görmeye çalışan adam, ne kadar kısa görüşlüsün. Senin gözlerin, ihtirasların o için için kaynaşmayı göremez. Madame Goethe. Bu konuşma, sorgu yargıcının gelmesi ve bunun arkasından da savunmayı yapacak avukatla görüşülmesi yüzünden yarıda kaldı. Gamsız ve tatlı hülyalarla geçirdiği hayatında tek canını sıkan anlar işte bunlardı. Julien yargıca da avukata da, "Benim yaptığım şey bir cinayettir, hem de önceden tasarlanmış bir cinayet," dedi. Sonra gülümseyerek, "Çok üzüldüm ama baylar," diye ilave etti. "Ne yapalım, artık siz de talihinize küssün. Yani sizlere iş düşmeyecek demek istiyorum." Bu iki adamdan kurtulunca kendi kendine, doğrusu ben onun ikisinden de yürekliymişim, burası muhakkak dedi. Onların gözünde en büyük felaket olan dehşetlerin dehşeti saydıkları o mukadder ölüm günü benim gözümde ancak zamanı gelince ciddiyetle düşünülecek bir olaydan başka bir şey değil. Julien işi felsefeye dökerek kendi kendine, ben bundan daha büyük bir felaket gördüm de ondan diye söylenmeye devam etti. Strasbourg'a ilk gidişimde Matilde'in artık beni iyiden iyiye unuttuğunu sandığım zaman daha başka türlü bir acı çekiyordum. Bugün zerre kadar aldırış bile etmediğim bu gerçek sevgiye o zaman kavuşabilmek için kendimi yiyordum. İnanılacak şey değil. Doğrusu yalnız kaldığım zamanlar onun burada bulunduğu zamanlardakinden kendimi daha mutlu hissediyorum. Kurallara ve formalitelere çok bağlı bir adam olan avukat, Julien'in deli olduğunu sanıyor ve o da halkın çoğunluğu gibi Madame de Renal'i kıskançlık yüzünden öldürmeye kalkıştığına inanıyordu. Bir gün Julien'e bu iddianın doğru da olsa yanlış da olsa savunmaya çok elverişli bir koz olduğunu söyler gibi oldu. Fakat suçlu o anda ateşli ve her şeyi kesip atan bir insan oluverdi. Öfkeden ne yaptığını bilmez bir halde, "Allah aşkına Monsieur," dedi, "bu iğrenç yalanı bir daha ağzınıza alayım demeyin." Tedbirli avukat bir an öldürülmek korkusu geçirdi. Kesin an hızla yaklaştığı için savunmasını hazırlıyordu. Besançon'da olsun, bütün vilayette olsun, herkes bu önemli duruşmadan bahsediyordu. Julien'in tabii bundan haberi yoktu. Bu gibi şeylerden kendisine söz etmemelerini rica etmişti. O gün Matilde ile Fouquet ona ortada dolaşan dedikodulardan bazılarını kendilerine göre umut kapılarını açabilecek bir takım söylentileri anlatmak istemişlerdi. Fakat Julien daha ilk kelimede ağızlarını kapatarak "Bırakın beni, hayalimde kurduğum şu hayatı bozmayın," dedi. "Sizin bütün bu tedirgin edici davranışlarınız, gerçek hayat hakkında verdiğiniz ve beni az çok üzen haberler, İçinde yaşadığım bu hayali cennetten beni yoksun edebilir. İnsan elinden nasıl gelirse öyle ölür. Ben de ölümü canımın istediği biçimde hayalimde canlandırmak isterim. Başkalarından bana ne? Başkalarıyla olan ilişkilerim ölüm sayesinde birdenbire kesilmiş olacak. Yalvarırım size, bana artık bu insanlardan sürekli bir biçimde bahsetmeyin. sorgu yargıcı ile avukatı görmek bu pespaye takımına bulaşmak için yetmez mi? İçinden anlaşıldığına göre diyordu, alnımda hayal kurarak ölmek yazılıymış. Benim gibi tanınmamış, öldükten 15 gün sonra unutulacak olan bir insan, yalancıktan bir takım hareketlerde bulunursa, doğrusu çok saf dillik etmiş olur. Bununla beraber hayattan zevk alarak yaşamak sanatını, böyle ölümün iyice yaklaşmış olduğu bir zamanda anlamam da oldukça garip bir şey. Bu son günleri kulenin daracık taraçasında Matilde'nin bir adam yollayarak özel olarak Hollanda'dan getirttiği nefis puro sigaralarını içerek dolaşmakla, bütün kent halkının ellerinde dürbünlerle kendisini seyrettiklerinin farkında bile olmadan geçiriyordu. Aklı fikri vergideydi. Fouquet'e Madame de Renal'den hiç bahsetmiyordu fakat dostu ona kadının çabuk iyileşmekte olduğunu 2-3 kez söylemiş ve bu sözler kalbinde tepkiler uyandırmıştı. Julien'in ruhu hemen hemen bütünüyle düşünceler alemine göç etmişken Mathilde bir soyluya yakışacak şekilde gerçek işlerle uğraşıyordu. Madame de Fervac'la Monsieur de Friller arasında başlayan mektuplaşma o kadar ilerlemişti ki artık baş yardımcının yakında piskopos olacağından bile söz edilmiş, kesin söz bile verilmişti. Kilisenin atamaları işini elinde tutan sayın piskopos, yeğeninin yazdığı bir mektubun kenarına kendi eliyle şu kelimeleri ilave etmişti. Şu zavallı Sorel çılgının biri, onu bize iade edeceklerini umarım. Bu kelimeleri okuyunca Monsieur de Friller sevincinden aklını oynatacak gibi oldu. Julien'i kurtaracağından zerre kadar kuşkusu yoktu. Jüriye girecek 36 üye için kura çekilmesinden bahsederek bir gün önce Matilde, Jacobenlerin sırf soyluların güçlerini azaltmak amacıyla yaptıkları yasayla jüri üyelerinin sayısını ve seçimini bildiren şu yasa olmasaydı, kararın ne olacağını size şimdiden söyleyebilirdim demişti. Rahip N'yi pekala beraat ettirdim. Dipnot, bu şekilde ölüm cezasından kurtulan Mingra adında bir rahip vardır. Stendhal bu rahipten New Monthly Magazine adlı İngilizce mecmuanın 1826 Aralık ayı sayısında çıkan bir yazısında bahseder. Ertesi gün seçim sandığından oylar çıkarılıp da Monsieur de Friller bunların arasından Besançon Papazlar Kurulu'ndan 5 kişinin, kente yabancı olanların listesinde ise Monsieur Valenon'un, Monsieur de Moiron'un ve Monsieur de Cholet'nin bulunduğunu görünce pek sevindi. Matilde, her şeyden önce dedi, size bu 8 üyenin lehte oy vermelerini sağlayabilirim. İlk 5 kişi birer makineden başka bir şey değil. Valeno benim adamımdır. Moiro ise her şeyini bana borçludur. De Cholet'e gelince o da her şeyden ödü kopan ahmağın biridir. Jüri üyelerinin adları vilayet gazetesinde ilan edildi. Bunun üzerine Madame de Renal kocasından son derece korkmasına rağmen kalkıp Besançon'a geldi. Monsieur de Renal'in elde ettiği tek şey mahkemeye tanık sıfatıyla çağrılması gibi nahoş bir olaya meydan vermemek için karısının yatağından kalkmayacağına dair verdiği söz oldu. Eski Verrières Belediye Başkanı benim durumumu anlamıyorsunuz diyordu. Ben şimdi onların kullandıkları deyimle bozgun taraftarı olan bir liberal sayılıyorum. Şu Valeno denilen edepsiz herifle Monsieur de Friller'in beni lekelemek için savcıdan kolaylıkla istediklerini elde edeceklerine kuşku yok. Madame de Renal kocasının verdiği emirlere zorluk göstermeden boyun eğdi. Kendi kendine, eğer ağır ceza mahkemesine çıkacak olursam herkes benim öc almak istediğimi sanacak dedi. Günahlarını çıkarttığı papaza ve kocasına verdiği bütün sözlere rağmen kendi eliyle jürinin 36 üyesine de Besançon'a ayak basar basmaz birer mektup yazmaktan çekinmedi. Monsieur, hüküm günü mahkeme salonunda bulunmayacağım çünkü benim orada bulunmam Monsieur Sorel'in aleyhinde olabilir. Dünyada dilediğim hem de can ve gönülden dilediğim bir tek şey varsa o da onun kurtulmasıdır. Zerre kadar kuşkunuz olmasın ki bir masumun benim yüzümden idam edildiğini düşünmek, benim bundan sonraki hayatımı zehirlemek ve kısaltmak için yeter. Ben ölmediğim halde nasıl olur da ona ölüm cezası verirsiniz? Hayır hayır olamaz. Toplumun, hele Julien Sorel gibi bir adamın hayatına kıymaya hiçbir zaman hakkı yoktur. Verrières'de herkes onun bazı şaşkınca hareketlerini bilir. Bu zavallı gencin düşmanları var. Hem de ne kadar çok. Var ama acaba içlerinden hangisi çıkıp da onun yetenekli, bilgili, büyük bir adam olduğunu yadsıyabilir? Hakkında karar vereceğiniz dava öyle alelade bir şey değildir Monsieur. 10 ay süreyle aramızda yaşadı, onun dindar, aklı başında, görevine düşkün bir insan olduğuna yakından tanık olduk. Fakat yılda 2-3 kez bazen onu ne yaptığını bilmeyecek dereceye getiren melankoli bunalımları geçirirdi. Bütün Verrières halkı, yazları oturduğumuz Vergi köyündeki bütün komşularımız, benim bütün ailem, hatta kaymakamın kendisi bile onun örnek olacak derecede dindar bir genç olduğuna tanıklık ederler. Julien Sorel, İncil'i baştan aşağı ezbere bilir. Dinsizin biri olsaydı yıllarca çalışarak bu kutsal kitabı ezberler miydi hiç? Bu mektubu size sunmak onuruna erişenler benim oğullarımdır. Onlar henüz birer çocukturlar. Lütfedin de onlara sorun Monsieur, verecekleri yanıtlar sizi zavallı Julien Sorel'e ölüm cezasını vermenin bir vahşet olacağına ikna edecektir. Onu ölüme mahkum etmekle benim öcümü almış olmayacaksınız, tersine beni de ölüme mahkum etmiş olacaksınız. Düşmanları buna ne diye itiraz edebilirler? Öğretmenlerinin vaktiyle çocuklarımın bile farkına vardıkları, o çılgınlık anlarından birinin sonucu olan yaram, o kadar tehlikesiz bir şey ki, aradan 2 aydan az bir zaman sonra posta arabasına atlayıp Verrières'den Besançon'a gelebilecek kadar iyileştim bile. Eğer Monsieur bu kadar az suçlu olan bir adamı, kanunların vahşetinden kurtarmak hususunda tereddüt ettiğinizi öğrenecek olursam, sadece kocamın emrini yerine getirmek üzere yatmakta olduğum yatağımdan kalkıp ayaklarınıza kapanmak üzere geleceğim. Suçun tasarlanarak işlendiğinin muhakkak olmadığını söyleyin Monsieur, bir masumun kanına girmekten kurtulmuş olursunuz vesaire. 41. Bölüm. Karar. Bu ünlü davadan o çevrede uzun zaman söz edilecektir. Suçluyla herkes heyecanlanacak derecede ilgileniyordu. İşlediği suç hem hayret uyandırıyordu hem de korkunç bir cinayet değildi de ondan. Olsaydı bile ne çıkardı, bu genç o kadar yakışıklı bir erkekti ki. Yükselirken böyle genç yaşta parlak geleceğinin mahvolması karşısında duyulan teessür ve şefkat büsbütün artıyordu. Onu acaba ölüme mahkum edecekler mi diye bütün kadınlar tanıdıkları erkeklere sorup duruyorlardı. Bu soruyu sorarken de hepsine sapsarı kesilerek cevap bekledikleri görülüyordu. Sainte-Beuve. Nihayet Madame de Renal'in ve Mathilde'in o kadar yürek çarpıntısıyla bekledikleri gün geldi. Kentin acayip görüntüsü korkularını büsbütün arttırıyor ve Fouquet'in metin ruhunu bile heyecana düşürmekten geri kalmıyordu. Romanesk aşk macerasından doğan bu davanın nasıl cereyan edeceğini görmek için Besançon çevresindeki bütün halk vilayet merkezine koşuşmuştu. 3 günden beri otellerde yer kalmamıştı. Ağır ceza mahkemesi başkanına giriş kartı alabilmek için 4 bir yandan ricalarla dolu mektuplar yağıyordu. Kentin bütün kadınları mahkemede bulunmak istiyorlardı. Sokaklarda bağırarak Julien'in resmi satılıyordu. Mathilde başından sonuna kadar nokta nokta nokta piskoposu hazretlerinin eliyle yazmış olduğu bir mektubu, ölüm dirim meselesinin kararlaşacağı son gün için ne olur ne olmaz diye yedek olarak saklıyordu. Fransa'da din işlerinin başı olan piskoposları atayan bu büyük papaz mektubunda Julien'in beraat ettirilmesini rica etmek tenezzülünde bulunuyordu. Karar verilmesinden bir gün önce Mathilde bu mektubu nüfus sahibi Mahut piskopos yardımcısına sundu. Konuşma sonunda Mathilde hüngür hüngür ağlayarak çıkarken Monsieur de Frilair o zamana kadar ihtiyatlı davranarak gösterdiği diplomatlığı bıraktı. Hem kendisi de adeta heyecana kapılmış bir haldeydi. Mathilde, size söz veriyorum dedi, jürinin lehte karar vereceğine güvenebilirsiniz. Koruduğunuz gencin suçunun kuşku götürüp götürmediği, hele bu işte önceden tasarlanma olup olmadığı hakkında hüküm verecek 12 üye arasında benim yükselmeme bağlı 6 dostum var. Psikopoz olmamın onların elinde olduğunu kendilerine hissettirdim. Monsieur Valeno'yu Verrières Belediye Başkanı yapan benim. Monsieur de Moirot ile Monsieur de Cholin ise onun sözünden dışarı çıkmazlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kez talih karşımıza kalbi bozuk bir üye çıkardı ama onlar da aşırı liberal oldukları halde büyük işlerde benim emirlerimi yapmakta kusur etmezler. Onlara da adam gönderip Monsieur Valeno gibi oy vermelerini rica ettirdim. Jüri üyelerinden biri de çok zengin, geveze, liberal bir fabrika sahibidir. O da Milli Savunma Bakanlığı'nda bir müteahhitlik peşindedir. Herhalde beni darıltmak istemez. Ona da Monsieur de Valeno'nun benim son sözümü bildiğini söylettim. Mathilde endişe içinde bu Monsieur Valeno da kim diye sordu. Onu tanısaydınız başarımızdan zerre kadar kuşkunuz olmazdı. Cüretli, küstah, kaba, geveze bir adamdır. Tam budalaları peşine takacak bir adam. 1814'te sefalet içindeydi. Kolundan tuttum, çamurdan çıkardım. Günün birinde onu vali yapacağım. Oylarını onun istediği gibi vermezlerse diğer jüri üyelerini dövmeye kalkacak bir insandır. Mathilde biraz rahatladı. O akşam ikinci bir tartışma daha yapmak zorunda kaldı. Julien sonunun nereye varacağı kendisi için pek belli olan nahoş bir işi uzatmamak üzere mahkemede kendini savunmamaya karar vermişti. Mathilde, avukatım söyleyecek ya yeter dedi. Düşmanlarımın gözleri önünde fazla durmaktan başka neye yarar? Şu taşralılar sizin sayenizde bu kadar kısa bir zamanda yükselmemi çok gördüler. Emin olun ki içlerinde benim mahkum edilmemi istemeyen tek bir kişi bile yoktur. Ama sonra benim idam edilmeye götürüldüğümü gördükleri zaman oturup budala gibi de ağlayacaklardır, o da başka. Mathilde, evet onlar sizin küçük düştüğünüzü, onurunuzun bir paralık olduğunu görmek istiyorlar, doğru. Fakat buna rağmen zalim olduklarını da sanmam. Benim Besançon'da bulunuşum ve beni böyle acı çekerken görmek bütün kadınlarda ilgi uyandırdı. Sizin güzel yüzünüz de bunu elbet tamamlayacaktır. Yeter ki yargıcın önünde tek bir kelime söyleyiniz, göreceksiniz, bütün halk sizin tarafınızdan çıkacaktır vesaire vesaire. Ertesi sabah saat 9'da Julien Adliye Sarayı'nın büyük salonuna girmek üzere hapishanedeki odasından indiği zaman jandarmalar avluya yığılan kalabalığın arasından binbir zorlukla yol açabildiler. Julien o gece iyi uyumuştu, gayet sakindi. Ölüm cezası hükmünü alkışlamaya giden fakat zalim olmadıkları halde kendisini çekemeyen bu kıskanç insanlara acıyarak filozofça bakıyordu. Kalabalığın ortasında bir çeyrek saat kalıp da halkın kendisine karşı şefkatle karışık bir acıma duyduğunu görünce şaştı. Fena bir söz de işitmedi. İçinden şu taşralılar benim sandığımdan daha az fena insanlarmış meğer dedi. Mahkeme salonuna girerken mimarın inceliğine ve zevkine hayran oldu. Bu bina temiz bir gotik tarzıydı. Büyük bir dikkatle işlenmiş, sıra sıra taş sütunlarla süslenmişti. Julien kendini İngiltere'de sandı. Fakat biraz sonra suçlunun oturmasına ait yerin tam karşısında bulunan, yargıçlarla jürenin oturduğu yerin üstündeki 3 kat balkonun 10-15 kadar güzel kadınla dolu olduğunu gördü ve artık binanın mimarisini falan düşünmez oldu, gözleri oraya takıldı. Halka doğru döndü ve salonun üzerinde bir daire oluşturan balkonun da hep kadınlarla dolu olduğunu gördü. Bunların çoğu gençti. Kadınları çok beğendi, onları doya doya seyrediyordu. Salonun diğer kısımları hınca hınç doluydu. Halk kapıda itişip kakışıyor, dövüşüyordu. Nöbetçiler bunun önüne bir türlü geçemiyordu. Julien'i arayan bütün gözler onun suçluya ait olan biraz yüksekçe yerde oturduğunu görünce her taraftan hayret ve acıma belirten bir mırıltıdır yükseldi. O gün Julien'in sanki henüz 20 yaşına basmamış gibi bir hali vardı. Gayet sade fakat zarif bir biçimde mükemmel giyinmişti. Saçları ve alnı pek güzeldi. Mathilde onu kendi eliyle giydirmiş süslemişti. Yüzünde bir damla kan kalmamıştı. Yerine oturur oturmaz etrafından herkesin, "Tanrım ne kadar da genç, aa bu daha henüz çocuk, resminden çok daha güzel" gibi sözler söylediğini duydu. Sağındaki jandarma jüri üyelerinin oturduğu yerin üstünde çıkıntı yapan küçük balkonu göstererek, "Şu balkonda oturan 6 kadını görüyor musunuz?" dedi. "Onlardan biri valinin eşidir, yanındaki de Markiz de nokta nokta nokta. Sizi pek çok seviyor, sorgu yargıcıyla konuşurken duydum. Onun yanındaki de Madame Derville." Julien kıpkırmızı kesilerek, "Madame Derville mi?" diye bağırdı. Sonra içinden, "Buradan çıkar çıkmaz Madame de Renal'e yazacaktır" dedi. Madame de Renal'in Besançon'a geldiğinden Julien'in haberi bile yoktu. Tanıkların dinlenmesi birkaç saat sürdü. Savcı söze başlar başlamaz, Julien'in tam karşısına gelen küçük balkondaki kadınlardan ikisinin hıçkıra hıçkıra ağladıklarını duydu. Julien içinden, "Madame Derville hiç bu kadar yufka yürekli değildir" dedi. Fakat gözlerini oraya doğru kaldırıp da bakınca kadının yüzünün kıpkırmızı kesildiğini gördü. Savcı işlenen suçun ne kadar gaddarca olduğunu belirtmek için kötü bir Fransızca ile dil döküp duruyor, dinleyenlerin duygularını tahrik etmeye çalışıyordu. Julien, Madame Derville'in yanında oturan kadınların savcının fikrini kabul etmediklerini gösteren bir tavır takındıklarının farkına vardı. Bu kadınların görünüşe bakılırsa ahbabı olan birçok jüri üyesi, belki de onları elde etmek amacıyla bir şeyler söylüyorlardı. Julien, "Bu iyi bir belirti gibi gözüküyor" diye düşündü. O ana kadar kararın verilmesinde hazır bulunanların hepsine karşı büyük bir nefret duyuyordu. Savcının bayağı bir dille konuştuğunu duyunca bu nefreti büsbütün arttı. Fakat kendisine karşı çevresinde gerçekten bir ilgi olduğunu gördükçe ruhundaki kasvet yavaş yavaş kayboluyordu. Avukatının takındığı cesaretli davranışa memnun oldu. Söze başlayacağı sırada ona alçak sesle, "İşi edebiyata dökmeyin" dedi. Avukat da ona, "Buse'den aşırılıp size karşı kullanılan o tumturaklı sözler sizin lehinize bir etki bıraktı" dedi. Söylediği doğruydu. Avukat söze başlayalı daha 5 dakika olmamıştı ki bütün kadınlar mendillerini çıkardılar. Bundan cesaret bulan avukat jüri üyelerine son derece etkili şeyler söyledi. Julien'in tüyleri diken diken oldu, gözyaşlarını tutamamaktan korkuyordu. İçinden, "Tanrım" diyordu, "sonra düşmanlarım ne der?" Benliğini kavrayan zaafa kendini kaptırmak üzereydi. Çok şükür ki tam o sırada Monsieur le Baron de Valeno'nun küstahça baktığını görerek kendini toparladı. İçinden, "Şu hınzır herife de bak" diyordu. Gözleri pırıl pırıl parlıyor, aşağılık adam, kim bilir ne kadar seviniyordur. "İşlediğim suçun benim için bundan başka bir kötülüğü olmasa bile yine lanet etmem gerek. Kış geceleri sohbet arasında Madame de Renal'a benim hakkımda kim bilir neler yumurtlayacaktır." Bu düşünce bütün öbür düşünceleri sildi. Fakat biraz sonra Julien halkın onaylayıcı mırıltılarını duyarak kendine geldi. Avukat savunmasını bitirmişti. Julien onun elini sıkmanın yerinde bir hareket olacağını hatırladı, zaman çabucak geçmişti. Avukata ve suçluya hararetlerini bastırmak için serinletici şeyler getirdiler. Julien ancak o zaman bir şeyin farkına vararak şaştı. Kadınlardan hiçbiri yerini bırakıp yemeğe gitmemişti. Avukat, "Doğrusu ben pek acıktım" dedi. "Siz acıkmadınız mı?" "Ben de acıktım." Avukat küçük balkonu göstererek, "Bakın" dedi, "valinin karısına yemek geldi. Siz metin olun, her şey yolunda." Oturum tekrar başladı. Başkan mahkemede söylenenleri derleyip toplayıp bir özet yaparken saat gecenin 12'sini vuruyordu. Başkan susmak zorunda kaldı. Ortalığı kaplayan heyecanlı sessizlik ortasında saatin vuruşlarından çıkan sesler bütün salonu doldurdu. Julien içinden, "İşte" dedi, "ömrümün son günü başlıyor." Biraz sonra da içinde görev duygusunun uyanarak bir ateş gibi yanmaya başladığını anladı. O ana kadar teessüre, heyecana kapılmamış, söz söylememek için verdiği karardan dönmemişti. Fakat ağır ceza başkanı bir DJ olup olmadığını sorunca ayağa kalktı. Önünde Madame Derville'in gözlerini görüyordu. Bu gözler her zamankinden parlaktı. İçinden, "Yoksa o da mı ağlıyor?" dedi.